Ayrım 21. Örümcek Ağındaki Kız. David Lagercrantz. Sayfa 251. Lisbeth ile Arvid Runge iki arkadaş gibi kol kola Vasa Parkı'na girdiler. Tabii görüntüye aldanmamak gerekirdi. Arvid dehşet içindeydi. Lisbeth Salander onu bir banka yönlendirdi. Aslında parkta oturup güvercinlere yem atacak bir hava yoktu. Rüzgar çıkmış, hava iyice soğumuştu. Arvid üşüyordu ama Lisbeth bankı uygun bulmuştu. Kolundan sertçe sıkarak onu banka oturttu.
Evet dedi, şu işi fazla uzatmayalım.
İsmimi dışarıda tutacak mısın? Hiçbir şey için söz veremem Arvid. Ama eğer ötersen sefil hayatına dönme ihtimalin çok artar.
Tamam dedi. Darknet'i biliyor musun?
Biliyorum dedi Lisbeth. Sanki yalnızca adını duymuş havalarında. Oysa Darknet'i hiç kimse onun kadar iyi bilemezdi. İnternetin yasa dışı çalılığıydı Darknet. Özel kriptolu yazılım olmaksızın hiç kimsenin giremediği bir çalılık. Darknet'te kullanıcının anonim kalması garantiydi. Kullanıcı ne Google'da aranabilir ne de izi sürülebilirdi. Bu nedenle uyuşturucu tacirlerinin, teröristlerin, sahtekarların, gangsterlerin, silah tüccarlarının, pezevenklerin, hapçıların cirit attığı bir yerdi. Dijital dünyanın hiçbir yerinde orada olduğu kadar kirli işler dönmezdi. Eğer bilgisayar ağının bir cehennemi varsa bu da orasıydı. Ama Darknet kendi başına kötü bir şey değildi. Bunu biliyordu Lisbeth. İstihbarat teşkilatlarının ve yazılım şirketlerinin internetteki her adımı izledikleri bir zamanda namuslu insanların görülmeden dolaşacakları bir yere ihtiyaçları vardı. Bu nedenle Darknet muhaliflerin, her türden alçaklığı teşhir edenlerin, anonim seslerin de iyi bir koruma alanıydı. Muhaliflerin iktidarlara yakalarını kaptırmadan konuşup itiraz edebildikleri bir yerde. Lisbeth Salander en kanunsuz araştırmalarını ve ataklarını oradan yürütürdü. Kısaca Darknet'i çok iyi tanıyordu Lisbeth. İnternet sitelerini, arama motorlarını, bildik görünür netten çok farklı, biraz modası geçmiş organizmaları bilirdi. Baldir'in tekniğini Darknet'te mi pazarladın?
Yok yok, herhangi bir amaç gütmeden dolaştım yalnızca, çok öfkeliydim. Frans bana neredeyse zorla selam veriyor, bir hiçmişim gibi davranıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse kendi tekniğine aldırdığı da yoktu. Yalnızca araştırma yapmak ve kullanılmayacağından emin olmak istiyordu. Bu tekniğin ne kadar para getireceğini anlamıştık. Hepimiz zengin olabilirdik. Ama Frans'ın umurunda bile değildi. O yalnızca bir çocuk gibi deney yapıp oynamak istiyordu. Bir akşam biraz içtikten sonra Geek sitesine bir soru attım. Devrim sayılabilecek bir AI teknolojisi için kesenin ağzını açacak biri var mı?
Ve cevap aldın.
Epey zaman sonra. Hatta böyle bir şey yazdığımı unutmuştum bile. Bogey diye biri cevap yazıp sorular sordu, spesifik sorular. İlk başta ahmakça, dikkatsiz cevaplar verdim. Aptal bir oyun işte diye düşünüyordum. Ama bir süre sonra başımı iyice belaya soktuğumu fark ettim. Bogey tekniği çalıyor diye ölümcül bir korkuya kapıldım.
Hiçbir karşılık almadan...
Nasıl tehlikeli bir serüvene atıldığımın farkında değildim. Klasik bir şey diye düşünüyordum. Frans'ın tekniğini satabilmek için nasıl bir şey olduğunu anlatmalıydım. Ama çok fazla anlatarak elimden kaçırmıştım. Bogey denilen adam şeytani bir şekilde pohpohlayarak ağına düşürmüştü beni. En sonunda durumumuzun ne olduğunu ve nasıl bir yazılımla çalıştığımızı öğrendi.
Sizi hacklemeyi düşündü.
Herhalde arkadan dolaşarak adımı öğrendi. Bu beni iyice çökertti. Tam bir paranoyak oldum ve bu işten çekilmek istediğimi söyledim ama artık çok geçti. Bogey beni tehdit ettiğinden değil, yani en azından doğrudan. Birlikte çok büyük işler yapacağımız ve çok para kazanacağımız üzerine bir sürü dil döktü. En sonunda Söder Malarstrand'da Çin restoranı olarak kullanılan bir teknede buluşmaya karar verdik. İyi hatırlıyorum, soğuk, rüzgarlı bir gündü. Orada uzun süre bekledim, üşüyordum. Yarım saat geç geldi. Daha sonra acaba yanıma gelmeden önce beni izledi mi diye düşündüm.
Neyse, yanına geldi.
Evet, ilk başta şaşıp kaldım. Bir türlü o olduğuna inanamadım. Bir dilenciye ya da esrarkeşe benziyordu. Eğer bileğindeki Patek Philippe saatini görmesen bir 20'lik banknot verip gönderirdim. Kolunda tuhaf yaralar vardı, bir de gelişi güzel yapılmış dövmeler. Yürürken kollarını kanat çırpar gibi sallıyordu, trench coat'u berbat vaziyetteydi, sokaklarda yatıyordu sanki. En tuhafı da bu haliyle övünüyordu. Kolundaki saat ve el yapımı ayakkabıları dışında her şey çöplük günlerinden kalmaya benziyordu. Bunun dışında köklerine bağlı kalmak ister gibiydi. Ona her şeyi verdikten sonra anlaşmayı birkaç şişe şarapla kutlarken geçmişine dair sorular sordum. Umarım senin sağlığın için bir takım ayrıntılar vermiştir. Eğer onun izini sürmek istiyorsan seni uyarmak isterim. Ben öğüt değil, gerçeği istiyorum. İyi öyleyse. İlk başta biraz dikkatliydi tabii. Yine de bir şeyler alabildim. Daha doğrusu o çenesini tutamadı. Rusya'da büyük bir kentte büyümüş. Kentin adını söylemedi. Her şey onun aleyhineymiş. Her şey. Annesi madde bağımlısı bir fahişeymiş ve babasının kim olduğunu bilmiyormuş. Daha çok küçükken yetimhaneyi boylamış. Cehennem gibi bir yermiş. Manyağın biri sık sık mutfaktaki et tezgahının üzerine yatırıp bir değnekle kırbaçlıyormuş bunu. 11'ine bastığında kaçmış, sokaklarda yaşamaya başlamış. Çalıyor, biraz ısınabilmek için bodrumlara, merdiven aralıklarına sığınıyormuş. Ucuz vodkalar içiyor, tiner ve bali kokluyormuş. Kullanılıyor, dayak yiyormuş. Birden bir şey fark etmiş.
Ne?
Yetenekli olduğunu. Başkalarının birkaç saatte yaptığı şeyi o birkaç saniyede yapabiliyormuş. Patlatamayacağı kapı yokmuş, gurur duyduğu ilk şey buymuş, ilk kimliği bu olmuş. Daha önce herkesin küçümsediği, üzerine tükürdüğü, itip kalktığı, evsiz barksız bir serseriyken istediği her yere girebilen becerikli birine dönüşmüş. Houdini gibi olmayı düşünüyormuş hep, tabii onun tersine dışarı çıkmakta değil, içeri girmekte uzmanlaşarak. Yeteneklerini geliştirmek için durmadan alıştırma yapmış. Bazen günde 10, 12, 14 saat çalışıyormuş. En sonunda sokaklarda efsaneye dönüşmüş. Aynen böyle dedi, efsaneye. Sonra daha büyük operasyonlara başlamış. Çaldığı bilgisayarlarla uğraşıp kendini o alanda geliştirmiş. Her yeri hackleyip bir sürü para kazanmış. Paraları hemen uyuşturucu gibi boklara yatırıyormuş. Ayrıca soyulup dolandırılıyormuş. Saldırırken zihni su gibi berrak oluyor, işi bittiğinde bir uyuşturucu sisine gömülüyormuş. Her zaman üzerine basan biri çıkıyormuş. Dahi olduğu kadar su katılmamış bir aptalmış da. Bir gün her şey değişmiş, kurtarılmış, cehenneminden çıkarılmış.
Nasıl?
Bir harabede yatmış uyuyormuş, her zamankinden berbatmış hali. Gözünü açtığında sarımsı bir ışığın içinde bir meleğin dikildiğini görmüş.
Melek mi?
Öyle dedi, bir melek. Belki enjektörlerin, yemek artıklarının, hamam böceklerinin ve daha bir sürü bokun arasında öyle görünüyormuş. Hayatında gördüğü en güzel kadınmış, bakmaya kıyamıyormuş, öleceğini düşünmüş. Kutsal bir anı yaşıyormuş ama kadın sanki bu dünyadaki en doğal şeyden bahseder gibi onu zengin ve mutlu edeceğini söylemiş. Anladığım kadarıyla sözünü de tutmuş. Dişlerini yaptırmış, bir kliniğe yatırmış, okuyup bilgisayar mühendisi olmasını sağlamış.
Sonra da hacker olup kadın ve teşkilat için çalmaya başlamış.
Hemen hemen öyle. Yepyeni bir insan olmuş. Yani neredeyse. Birçok açıdan o eski hırsız, eski serseriymiş. Ama artık uyuşturucu kullanmıyormuş. Ve boş zamanlarının tamamını bilgisini yenilemeye veriyormuş. Darknet'te çok şey buluyormuş. Dediğine göre felaket zengin olmuş.
Peki şu kadın, başka bir şey söylemedi mi onun hakkında?
Yok, o konuda inanılmaz dikkatliydi. Adını anmadan saygı dolu bir ifadeyle bahsediyordu ondan. Bazen acaba bir fantezi, bir halüsinasyon mu diye düşündüm ama sanırım gerçekti. Bahsi geçtiğinde elle tutulur bir korku hissediyordu. Ona ihanet etmektense ölmeyi tercih edeceğini söyledi. Altından yapılmış bir Slav haçı gösterdi. Bunu kadın vermiş ona. Hani şu sapında eğri çizgi olan haçtan. Çizginin bir tarafı gökyüzünü, diğeri cehennemi işaret ediyormuş. Luka'nın İncil'inden esinlenilmiş. İsa'nın yanında çarmıha gerilen iki hayduttan biri inandığı için gökyüzüne yükselecek, diğeri İsa'yla dalga geçtiği için cehennemi boylayacakmış.
O kadına ihanet ederseniz sonunuz cehennem olacak, öyle mi?
Öyle bir şey ima etti.
Yani kadın kendini İsa gibi görüyor.
Aslında haçı Hristiyanlıkla ilgili bir anlamda göstermedi. Bununla bir mesaj vermek istedi.
Bağlılık ya da cehennem azabı.
Öyle bir şey.
Ama yine de burada oturmuş dedikodu yapıyorsun Arvid.
Başka bir seçeneğim yoktu, onu anlatıyorum.
Umarım iyi para almışsındır.
Çok iyi.
Sonra Balder'in tekniği Solifon ile True Games'e satıldı, öyle mi?
Evet, ama anlayamadığım bir şey var.
Neyi anlayamıyorsun?
Sen nereden biliyorsun?
Çok ahmak olduğundan Arvid, Ekerwald'a gönderdiğin e-postaları hatırlıyor musun?
Evet, ama o e-postalarda teknik sattığımıza dair en küçük bir ima yoktu ki. Çok dikkatli yazılmışlardı.
Yazdıkların yetti bana, dedi Lisbeth, ayağa kalktı. Bunun üzerine iyice çöktü Arvid.
Peki şimdi ne olacak? Benim ismim gizli kalacak mı?
Umut et öyle olsun, dedi ve hızlı kararlı adımlarla Odin Plan'a doğru yürüdü.
Torsgatan'a inen merdivenlerdeyken telefonu çaldı Bublanski'nin. Profesör Charles Edelman arıyordu. Bublanski çocuğun savant olduğunu öğrendikten sonra aramıştı profesörü. Bir süre nette araştırma yapmış, İsveç'te bu konuda iki ismin öne çıktığını görmüştü. Herkes onlardan alıntı yapıyordu. Biri Lund Üniversitesi'nden Profesör Lena Ek, diğeri de Karolinska Enstitüsü'nden Charles Edelman'dı. İkisine de ulaşamamıştı. Sonra aramayı düşünerek Hanna Balder'in evine gitmişti. Şimdi Charles Edelman geri arıyordu. Olaydan çok sarsıldığını söyledi. Bellek kapasitesinin yükseltilmesi üzerine bir konferansa katılmak üzere Budapeşte'ye gitmişti. Uçaktan yeni inmiş, cinayet haberini duymuştu.
''Yoksa sizi hemen arardım.'' dedi.
''Nasıl yani?''
''Dün akşam beni Franz Balder aradı.''
Bublanski dikkat kesildi. Bu tür fazla tesadüfi şeylere karşı dikkat kesilmeye programlanmıştı.
''Niçin aradı?''
''Oğlu ve yeteneği üzerine konuşmak için.''
''Birbirinizi tanıyor musunuz?''
''Hayır, oğlunun durumundan endişelendiğini söyledi ve beni biraz şaşırttı.''
''Niçin?''
''Her şeyden önce Franz Balder olduğundan.'' Biz nörologlar için bir fenomen. Beyni tıpkı bizim gibi anlamaya çalıştığını söyleriz hep. Yalnızca anlamakla kalmıyor, yapmak da istiyordu. Daha da etkinleştirmek.
Bu tür şeyler duymuştun.
Ben de çok kapalı, çok zor bir insan olduğunu duymuştum. Bazen makine gibi diye şaka yaparlardı. Oysa beni aradığında çok duygusaldı. Bu beni şoke etti doğrusu. Sanki, bilemiyorum. Örneğin sizin en çetin ceviz polisinizin ağladığını duymanız gibi bir şey. Bir de bir şeyler olduğunu hissettim. Konuştuğumuzdan bambaşka bir şey.
İyi gözlemlemişsiniz. Hayatını tehdit eden bir şeyler döndüğünü sezmiş, dedi Bublanski.
Tabii, boşuna heyecanlanmamıştı. Anladığım kadarıyla oğlunun resimleri birinci sınıfmış. O yaştaki bir çocuk için olağan şeyler değil. Savant bile olsa. Özellikle de matematik yeteneğiyle birleştiğinde.
Matematik yeteneği?
Evet, Balder'a göre oğlunda matematik yeteneği de varmış. İşte bu konuda çok uzun konuşmak isterim.
Nasıl yani?
Çünkü bu beni hem çok şaşırttı hem şaşırtmadı. Bugün savantlarda da kalıtım faktörünün olduğunu biliyoruz. Babası gelişmiş algoritmalarıyla tam bir efsane. Ama aynı zamanda...
Evet.
Sanatsal yetenekle nümerik yetenek bu tür çocuklarda asla bir araya gelmez.
Hayatın güzel tarafı da bu değil mi? Arada bir şaşırmamız.
Doğru komiser. Size nasıl yardımcı olabilirim?
Bublanski Salzjubaden'da olanları hatırlayarak dikkati elden bırakmamaya karar verdi.
Sizin gibi konuya hakim birinin yardımına acil ihtiyacımız olduğunu söylemem yeter herhalde.
Çocuk cinayete şahit oldu değil mi?
Evet.
Ve şimdi gördüklerini resmetmesini sağlamamı istiyorsunuz.
Yorum yapmak istemiyorum.
Charles Edelman Budapeşte'de Tuna Nehri'nin yakınındaki Boscolo Oteli'nin resepsiyonundaydı. Kubbeli yüksek tavanları ve sütunlarıyla biraz opera salonunu andırıyordu. Güzel yemekler ve seminerlerle geçecek bu haftayı iple çekmişti. Eliyle saçlarını tararken yüzünü buruşturdu. Komisere genç doçenti Martin Folgers'i önermişti. Ne yazık ki ben yardımcı olamayacağım. Yarın çok önemli bir konferansım var demişti Bublanski'ye. Doğruydu da. Bu konferans için haftalardır hazırlanmıştı. Dünyanın en önde gelen bellek araştırmacılarıyla tartışacaktı. Ama telefonu kapatıp da Lena Ek'in bakışıyla karşılaştığında, Lena elinde sandviç aceleyle gelmişti, içine bir pişmanlık çöktü. Hatta genç Martin'i kıskandı. Martin 35 yaşında saygılı biriydi, ismi yavaş yavaş parlamaya başlamıştı. Charles Edelman neler olduğunu tam anlamamıştı. Komiser çok kapalı konuşmuştu. Belli ki telefonunun dinlenilebileceğinden çekiniyordu. Ama yine de büyük resmi görmek zor değildi. Çocuk yetenekli bir ressamdı, bir cinayete şahit olmuştu. Bunun da tek bir anlamı vardı. Edelman bunu düşünürken kendine kızdı. Daha bir sürü önemli konferans verebilirdi. Ama bu düzeyde bir cinayet soruşturmasına katılma fırsatı insanın kaç kez ayağına gelirdi. Böylesi bir fırsatı nasıl bu kadar kolay teperdi? Budapeşte de yaşayabileceği şeylerden çok daha ilginç olacağı kesindi. Kim bilir, belki ünlenirdi de. Gazetelerin atacakları manşetleri getirdi gözlerinin önüne. Tanınmış nörolog cinayetin çözülmesine yardım etti. Veya daha da iyisi, Edelman'ın araştırması cinayet soruşturmasını başarıyla taçlandırdı. Böylesi bir fırsata hayır demek nasıl bir aptallıktı? Kafayı mı yemişti? Telefonunu çıkarıp Jan Bublanski'yi aradı. Jan Bublanski telefonu kapattı. Sonya Mudik ile birlikte Stockholm Şehir Kütüphanesi'nin yakınında bir sokakta park yeri bulabilmişlerdi. Hava yine o umutsuz haline dönmüştü. Bublanski'nin elleri titriyordu. ''Fikrini mi değiştirmiş?'' dedi Sonya. ''Evet, konferanstan vazgeçiyor.'' ''Peki ne zaman burada olur?'' ''Bakacak, en geç yarın sabah.'' Oden Çocuk ve Gençlik Kliniğine gidiyorlardı. Kliniğin yöneticisi Torkel Linden'le randevuları vardı. August Balder'in şahitliği üzerine konuşmak istiyorlardı. En azından Bublanski'nin niyeti buydu. Telefonda konuştukları Torkel Linden daha niyetlerinin ne olduğunu bile öğrenmeden aksi bir tonda konuşmuş, çocuğun kesinlikle hiçbir şekilde rahatsız edilemeyeceğini söylemişti. Adamın konuşma tarzında bir düşmanlık sezen Bublanski, nazik sayılmayacak bir dille cevap vermişti. Bundan pişmandı şimdi, iyi bir başlangıç değildi. Torkel Linden, Bublanski'nin beklediği gibi yapılı, güçlü, kuvvetli bir adam değildi. En fazla 1.50 boyunda, kısa siyah saçlı, büyük ihtimalle boyalıydı, ince dudaklı, gergin bir karakterdi. Siyah kot pantolonla siyah polar kazak giymişti. Boyun bandının üzerinde küçük bir haç vardı, bu haliyle papazı andırıyordu. Bublanski yanılmamıştı, adam düşmanca davranıyordu. Kibirle bakıyordu. Böylesi kötücül bir tavırla karşılaştığı her seferde Yahudiliğini hatırlardı Bublanski. Adamın bakışları bir çeşit iktidar beyanıydı herhalde. Her şeyden çok çocuğun ruhsal sağlığını düşündüğünü, polisiye amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyeceğini söyleyerek ne kadar iyi bir yönetici olduğunu göstermeye çalışıyordu. Bublanski alttan alıp en nazik sesiyle giriş yaptı. ''Çok haklısınız efendim.'' dedi.
''Öyle mi?'' dedi Torkel'inden.
''Öyle ya. Sonra o kadar işinizin arasında bizi kabul etme nezaketi gösterdiniz. Konu gerçekten çok önemli olmasa değerli vaktinizi çalmak istemezdim.''
''Sanırım çocuğu sorgulamak istiyorsunuz.''
''Pek öyle değil.'' dedi Bublanski. Bu defa sesi o kadar nazik değildi. ''Daha çok bu söyleyeceğimin aramızda kalması gerektiğinin altını çizmek zorundayım. Ciddi bir güvenlik sorunu.''
''Gizlilik bizde önemli bir kuraldır. Buradan bir şey sızmaz.'' dedi Torkel Linden. Sanki Bublanski'nin ekibinden her şey sızarmış gibi bir ima vardı sözlerinde.
''Ben yalnızca çocuğun burada güvende olup olmadığından emin olmak istiyorum.'' dedi Bublanski sert bir sesle.
''Yani önceliğiniz bu, öyle mi?''
''Aynen öyle.'' dedi Bublanski daha sert bir tonla. ''Bu nedenle anlatacaklarımın hiçbir koşul altında yayılmasını istemem.'' ''Ne e-posta ne de telefon yoluyla. Şöyle bir yere oturup konuşabilir miyiz?'' Sonya Mudik klinikten hoşlanmamıştı. Kesinlikle ağlama sesinden etkilenmişti. Bir yerden bir kız çocuğunun ağlama sesi geliyordu, aralıksız ve çaresiz. Temizlik malzemesi kokan bir odaya oturmuşlardı. Zayıf bir koku daha hissediliyordu. Sanki havaya asılıp kalmış bir tütsü kokusu. Duvarda bir haç asılıydı. Yerde yıpranmış bir oyuncak ayı vardı. Ne iç acıcı bir mobilya ne de başka bir şey vardı. Bublanski'nin patlamak üzere olduğunu sezerek inisiyatifi eline aldı. Sakin bir şekilde durumu anlattı. Anladığımız kadarıyla dedi, meslektaşınız psikolog Einar Forsberg, August'un resim yapmamasını söylemiş.
Doğru bir teşhis, ben de katılıyorum. Çocuk için iyi değil dedi Torkelli'nden.
Yaşadığı bunca şeyden sonra ne kadar iyi olabilir ki? Babasının öldürüldüğünü gördü dedi Sonya Modig.
Durumu daha da kötüleştirmemeliyiz, öyle değil mi?
Doğru, ama August'un yaptığı resimler bize çok önemli ipuçları verebilir. Bu nedenle ısrar etmek zorundayız. Konunun uzmanı birinin yanımızda olmasını sağlayacağız.
Ben yine de hayır demek zorundayım.
Sonya kulaklarına inanamadı. Ne dedi?
Mesleğinize saygımı ifade ederek dedi Torkelli'nden uzlaşmaz bir tonda. O dende zor durumdaki çocuklara yardım ediyoruz. Bizim görevimiz ve sorumluluğumuz bu. Polisin klinikteki kolu değiliz. Durum bu. Bununla gurur duyuyoruz. Çocuk kendini burada güvende hissetmeli. Onun sağlığı birinci önceliğimiz.
Sonya Modig patlamasını engellemek için bir elini Bublanski'nin dizine koydu. Bir mahkeme kararı çıkarabiliriz dedi ama bu yola başvurmak istemiyoruz.
İyi edersiniz.
Bir soru sormama müsaade edin diye devam etti Sonya. August için neyin iyi olduğuna böylesine kesin bir dille karar veren size ve Einar Forsberg'e mi yoksa şu durmadan ağlayan çocuğun feryadına mı inanacağım? Herkes kendini değişik bir şekilde ifade edemez mi? Siz ve ben konuşabilir, yazabilir, hatta avukat tutabiliriz. Ama August Balder'in böyle bir imkanı yok. O çizebilir, gördüğüm kadarıyla bize bir şey söylemeye çalışıyor. Onu engelleyecek miyiz? Bu tıpkı diğer çocukların konuşmalarını engellemek kadar gayri insani bir davranış değil mi? Kendisine her şeyden daha çok acı çektiren şeyi çizmesine müsaade etmeyecek miyiz?
Bizim teşhisimize göre...
Boş versenize diye sözünü kesti Sonya. Bana teşhislerden bahsetmeyin. Biz böylesi bir sorunla ilgili karar verebilecek ülkenin en iyi uzmanıyla iletişime geçtik. Charles Edelman'la, nöroloji profesörü. Çocuğu görmek için Macaristan'dan buraya geliyor. Bırakalım da o karar versin.
Onu elbette dinleriz dedi Torkelli'nden gönülsüzce.
Yalnızca dinlemeyeceğiz. Kararı o verecek.
Yapıcı bir diyalog sürdüreceğimize söz verebilirim uzmanlar arasında.
Güzel. August şimdi ne yapıyor?
Uyuyor. Buraya geldiğinde bitkin vaziyetteydi.
Sonya çocuğu uyandırmaları için ısrar etmenin anlamsız olduğunu fark etti. Yarın sabah buraya Profesör Edelman'la birlikte geleceğiz. Sanırım bu konuda verimli bir işbirliği yapabiliriz.
21. ayrımın sonu. Sayfa 263.